Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kendimi bildim bileli ben okurum. Önce annemin, babamın sesinden dinleyerek okurdum. Sonra elime aldığım dergilerdeki fotoğraflara hikayeler uydurup okurdum. Okuma yazma öğrenince kütüphaneden kitap seçip sanki gerçek okur oldum. Sonra seslendirme yapmaya başladım, yüksek sesle okur oldum. Televizyonculuk yaptım, yazarlara sorular sormak için okurdum. Kitap yayıncılığı yaptım, yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye soran okurdum. Ve tabii bu son acele mi olmuş, işin mantığı mı kaçmış, hikaye mi akmamış diye ukalalık eden okurum. Şimdilerde Storytel'e sesli kitap okurum. Madem bu kadar okurum, o zaman okuduklarımı birileriyle paylaşmak da isterim. İşte bu podcast serisinde okuduğum kitapların bana hissettirdiklerini anlatacağım. Kitaplardan konuşacağım. Mikrofonu benimle aynı kitabı okuyan dostlara da uzatacağım. Ben okurum. Eğer siz de okursanız, hadi o zaman. Söylesene. Ne? Kim o? Benim. Sen? Söylesene, yalnız mıyım burada? Nereden bileyim? Titriyor musun yoksa? Evet ya, titriyorum. Kaça çıktı ateşin? Akşam 40 olmuştu. Benim 40'ı geçti. Kaçta ölür insan? 42'de. Yaklaşmış olabilirim. Yo, hayır, daha var. Gitme, korkuyorum. Duydun mu?
Neyi?
Ansızın sessizlik çöktü. Gürültü mü vardı öncesinde? Top sesleri vardı. Uyuyup duruyorum. Sonra akşam oluyor. Çünkü karartma yapıyorlar.
Kazanıyorlar galiba.
Kimler?
Araplar.
Olamaz. Tel Aviv'i işgal ettiler. Sen neden? Kim söyledi bunu sana?
Bilmem. Duydum herhalde.
Rüyanda görmüşsün.
Hayır. Burada söylüyorlardı. Biri dedi. Sesler duydum.
Ateşin etkisi. Kabus. Bende de oluyor.
Rüyamda arkadaşımla birlikteydim.
Belki biliyorsundur.
Neyi?
Nereden geldiğimi.
Burada hiçbir şey bilmiyorum.
Senin ne kadar oldu?
Bilmem.
Benim 4 gün oldu. Belki bir hafta.
Dur, hemşire nerede?
Geceleri dahiliye ağ koğuşunda. Kadın Arap.
Nereden belli?
Konuşmasından anlaşılıyor.
Zangır zangır titriyorsun.
Ağzım, yüzüm, gözüm.
Peki herkes nerede?
Bizi sığınağa götürmüyorlar.
Neden?
Hastalık bulaştırmayalım diye.
Dur, öyleyse yalnızca ikimiz.
Bir de hemşire var.
Düşündüm de.
Neyi?
Benim için o şarkıyı söylersen.
Yine mi o mesele?
Mırıldan sadece.
Gidiyorum ben.
Senin yerinde olsam şarkıyı söylerdim.
Gitmem gerek.
Nereye?
Nereye olacak? Atalarımın yanında yatmaya. Kederimi mezara götürmeye işte.
Ne? O ne demek şimdi? Dur, seni tanıyor muyum ben? Hey, geri gelsene.
Karantinada sanki kaderlerine bırakılmış, hasta, çaresiz ve korku içindeler. Dışarıda savaş var, hep olduğu gibi. İçlerinde ise tüm bu karanlığa rağmen gençlik ateşi. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz demiş Özdemir Asaf ama romanın açılış bölümünde tanıdığımız 2 gencin, sonra bir kişi daha eklenecek onlara, 3 gencin bir ömür boyu sürecek dostluklarını başlatan o çaresiz yalnızlıkları aslında. Yalnızlığın kırılgan ama sağlam ipleriyle bağlanıyorlar birbirlerine. Birbirlerini de unutmaya çalışıyorlar yalnızlıklarını. Bir yandan da en gizli sırlarını açıyorlar birbirlerine. Karanlıkta daha kolay kendi olmak ne de olsa. Aşk da var bu beraberlikte, dostluk da, korku da, ayrılıklar, beklentiler, umutsuzluklar, umut ve hepsinden çok bir ülkenin kaderi var. Savaşan, gerilimin hiç hız kesmediği bir coğrafyanın sesi var. Evet, David Grossman'ın Ülkenin Sonuna adlı adınca söyleyeceğim, büyük romanı bu bölümün konusu. Hacim olarak da, düşünsel olarak da, hikayesiyle de büyük bana kalırsa. Önce sahipleri hakkında hiç fikrimiz olmayan sesler geldi kulağımıza. 1967 yılındayız. İsrail'deyiz, hastanedeyiz, savaştayız. Bir kız şarkı söylüyor, bir erkek onu susturmak istiyor. Takip etmesi güç, soru işaretleri tamam, noktalamaları yok, bir diyalog başlıyor bu 2 genç arasında. Sonra bir üçüncüsü ekleniyor sahneye. Kim kimdir? Bunlar ne arıyor burada? Dur, bu lafı kim söyledi derken bir bakıyorsunuz, sırlarına vakıf olmuş, Avram, Ora ve İlan üçlüsüne dahil olmuşsunuz. Daha onlar bir üçlü olduklarını bile keşfedemeden. Karanlıktan, dedim ya biraz önce yalnızlıktan ve cümle sonlarındaki o noktasızlıktan, yani belki biraz da yaratılan o muğlaklıktan alıyor gücünü romanın açılış bölümü. Çarpıldık mı? Çarpıldık. Ah o ilk cümleler, ah o ilk satırlar. Sizin de bir romanı sevip sevmeyeceğinizi belirlemiyor mu çoğu zaman? Hoş, bazen öyle olmuyor bana. Örneğin David Grossman'la tanıştığım Bir At Bara Girmiş adlı romanı, itiraf ediyorum, yarıda bıraktım önce. Fazla laf ebesi gelmişti oradaki ana karakter. Tek kişilik gösterisinde yaptığı espriler fazla yerel, biraz uzaktı bana. Sonra, kısa bir süre sonra geri döndüm romana. Okurluğun bazı kuralları vardır efendim. Öyle kolay kolay bir kitap yarım bırakılmaz. Önce kendini de arayacaksın kabahati. Kendini vererek bir kez daha deneyeceksin. İyi ki böyle bir kuralım var bak. Bitirirken iki gözüm iki çeşme ağlıyordum çünkü. Sonradan sıkıca içine çekti beni Bir At Bara Girmiş. Ve evet, biraz sulu gözlüyüm, ne var? Dikkatli dinleyiciler bilir, bunu daha önce de itiraf etmiştim. Bir At Bara Girmiş adlı romanıyla çevirmeni Jessica Cohen'le birlikte 2017 yılında Man Booker Uluslararası Ödülünü kazanan ilk İsrailli yazar olan David Grossman, barıştan yana bir entelektüel. Yazdıklarıyla olduğu kadar, katıldığı konuşmalar, gösterilerle de ülkesinde süren savaşı eleştirmekten geri durmayan, bu uğurda polisten dayak bile yemiş bir pasifist. Kaderin acı bir cilvesi olarak oğlunu da savaşta yitiriyor Grossman. 2006 yılında İsrail-Lübnan Savaşı'nda. Amos Oz'un da aralarında bulunduğu bir grup savaş karşıtıyla birlikte savaşın bir an önce bitirilmesi için yaptıkları konuşmadan birkaç gün sonra hem de. Ateşkes sağlanıyor sonunda. Çok geç bir ateşkes bu. Tüm ateşkesler gibi. Giden gitmiş bir kere. Ama Grossman bir haftalık yasını tutuyor, acısını kalbine gömüyor ve kaldığı yerden savaşa karşı durmaya, üretmeye, konuşmaya devam ediyor. Kin gütmeden, serin kanlılıkla sürdürüyor pasifist mücadelesini. Hep, hala, her zaman. Ülkenin sonuna da bu söylemin bir parçası aslında. 2008 yılında bu acı olaydan 2 yıl sonra yayımlandığını düşünürsek daha da derin bir yerden bakılabilir romana. Ama öyle ya da böyle okunması, konuşulması, tartışılması gereken bir eser. Ben de bir dostla kitabı tartışmak için kolları sıvadım her zamanki gibi ve onun gazetecilik, benim yayıncılık yaptığımız günlerden kalma alışkanlığımızı yaşatmak adına bu kez de sevgili Eray Ak'ı davet ettim mikrofon başına. Eray, Cumhuriyet Gazetesi'nin Kitap Eki'nin editörlüğünü yaparken ona sadece yöneticiliğini yaptığım yayın evlerinin yayımladığı romanları önermek için telefon açmazdım. Vallahi isterseniz kendisine de sorabilirsiniz. Hangi yayın evinden çıkmış olursa olsun, eğer bir kitap beni heyecanlandırdıysa paylaşırdım Eray'la. Ondan da muhakkak bir karşı öneri gelirdi elbette. İşte bildiğiniz kitap sohbetleri.
Politik bir roman elbette. Söz kesinlikle konusu İsrail olunca zaten bundan kaçış yok. Savaşların içinden geçiyoruz. Yürüyüş sırasında bir sürü savaşta ölenlerin adına dikilmiş anıtların arasından geçiyoruz.
Evet.
İsrail-Filistin çıkmasına dair çok şey söylüyor roman. Ama aşk da var, aile hayatı da var, çocuk sevgisi var, dostluk var. Parçalanmış bir ülkede sanki bunların hiçbiri de tam olarak yaşanamıyor diye düşündürüyor, değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani çok enteresan bir yapı kurmuş burada David Grossman. O parçalanmışlıklar, o kopuşlar, kahramanlarımızın o hayatındaki karmaşıklıklarla beraber öyle bir yapı kurmuş ki hani bu karmaşıklıklar yükseldikçe romanın o siyasi kopuşları da, o siyasi tartışmaları da yükseliyor gibi sanki. Ve birbirine o kadar uyumlu bir dil yaratmış ki o anlamda. Gerçekten bu yani hiçbir kahraman Grossman'ın siyasi sözcülüğünü yapmıyor elbette. Ama öyle bir yaşandığı içine sürüklüyor ki onları Grossman. Bu anlamda şu şey yapısına... O siyasi yapının kahramanlar üzerindeki etkisini, yani siyasi yapının toplumsal etkisini de görebiliyorsun onlardan ama daha çok şuna odaklanıyor sanki Grossman o siyasi yapı bağlamında. Hani çevremizde bir şeyler oluyor, bir şeyler yıkılıyor, bir şeyler kuruluyor, bazı insanlar ölüyor, savaşlar çıkıyor. Evet, fakat insanlar bundan nasıl etkileniyor? Yani insanların psikolojisi bundan nasıl etkileniyor? Hayatın akışı nasıl etkileniyor? Sanki buna dair bir şeyler söylemek istiyor daha çok. Evet, savaş bu romanın merkezinde, yani dediğimiz gibi söz konusu İsrail'in merkezinde, Orta Doğu'nun göbeğinde geçen bir roman olursa savaş, politika,
Gerilim.
Bunların gerilim, aynen öyle, kan hatta, bunların hiçbirinden uzak kalamayız. Fakat David Grossman bence bu noktada biraz daha bize yakın bir yerden ses veriyor. O yüzden bence bu roman biraz daha... Yani hani bu roman hakkında ilk konuştuğumuzu hatırlıyorum mesela seninle. İkimizin de gözlerinin büyüdüğünü hatırlıyorum. Yani hani neden? Çünkü bir İsrailli yazarın romanını okumamış gibiydik biz. Hani bu topraklardan çıkmış bir hikayeyi okumuş gibiydik.
Orta Doğu coğrafyasında yaşananları, tarafların duygularını ve bakış açılarını anlamak, sormak, sorgulamak için çok doğru bir seçim ülkenin sonuna. Sıradan insan yaşamının her anına sızan bir koku var sanki satırlarda. Savaşın o rahatsız edici, insanı sürekli diken üstünde tutan kokusu. Bu koku burnumuzda, 1967 yılında yaşadığımız ilk tanışıklıktan sonra kahramanlarımızın 2000 yılındaki hayatlarına atlıyoruz. Ora artık orta yaşlı bir kadın, bir oğlunu cepheye götürüyor. Aslında iki oğlu var. İlan'la evlenmiş. Oğlunu orduya teslim ettikten sonra da Celile'ye, ülkenin kuzeyine doğru bir yürüyüşe çıkıyor. Yanına eski dostu ve asker oğlunun biyolojik babası, ki oğlanın bundan haberi yok, yaşadığı işkence travmasından sonra hayatla bağlarını en alt düzeye çekmiş olan Avram'ı da alarak. Romanın İbranice orijinal ismini haberlerden kaçan kadın olarak çevirebileceğimizi söylesem, oranın temel motivasyonunu da anlamış oluruz sanırım. Eğer ordudan ona kötü bir haber getirirlerse kararlı, o haberi almak üzere evde olmayacak Ora.
Ülkenin sonuna bir kaçış hikayesi aslında. Ora gelecek bir haberden kaçıyor bir yanıyla tabii. Başka hikayeler de var işin içinde ama. Avram hayattan kaçıyor. İlan bir dönem oradan ve Avram gerçeğinden kaçıyor. Herkes bir şeylerden kaçıyor sanki. Bu yanıyla hiç baktın mı romana?
Ya bu yanı zaten daha hikayeye başlar başlamaz bu yanına dair kitap size bir şeyler anlatmaya başlıyor. Kendimizi birden karanlık bir ortamda, bir karantina ortamında buluyoruz. Hani anlıyoruz ki işte oradan bir yerden kaçırılmışlar. Hani bir ortamdan kaçırılmışlar. Daha zaten kitap ilk elden bunun nüvelerini vermeye başlıyor bize. Fakat bu kaçıştan çok şimdi şöyle yani kaçışın farklı yönleri bağlamında baktığım zaman yani beni daha çok bu kaçış bağlamında etkileyen şey hayattan kaçmaya rağmen, hayattan kaçmaya çalışmalarına rağmen hayatın bir şekilde onları yakalaması, hayatın bir şekilde kendi düzenini, kendi kader çizgisini bu kahramanlara yaşatması dikkatimi çekti benim ki kaldı ki kurgu zaten bu David Grossman zaten bu yönde okumamızı istiyor gibi geliyor bana yani hani kitap arkasında çok güzel bir yazı var bu anlamda şey bazı kitaplar insanın yaşamına dokunur diyor evet ama ülkenin sonunda yaşamın dokunduğu bir kitap yani bu yaşamın dokunuşu sadece şeylere değil yani hani kurgusal anlamda değil hayatın akışı değil veya romandaki siyasi olayların akışı anlamında değil. Aynı şekilde kahramanları da bu o hayatın dokunuşunu sağlıyor. Yani aslında kaçışların romanı evet. Kaçışların romanı evet. Fakat bir yandan da hayata yakalanışın romanı gibi geliyor bana.
Eskiden onu öyle süzdüğünde hemen içini döker, yüreğinin derinlerinde ne varsa açıkça görmesine olanak verirdi. Başka kimsenin onu böyle tüm çıplaklığıyla görmesine izin vermemişti. İlan'ın bile. Oysa Avram'la rahattı. Ne berbat bir sözcük şu rahat. Avram'ın yanında hep rahat olurdu. Her şeyini sergilerdi ona. Hem de ilk karşılaştıkları andan beri. Çünkü içinde biri, belki de kendi varlığına daha sadık, daha kusursuz ve o kadar kuşkucu olmayan bir Ora olduğunu hissederdi. Her nasılsa Avram ona nasıl ulaşacağını biliyordu sanki. Onu gerçekten tanımayı, bakışlarıyla ve varlığıyla onu etkilemeyi başaran bir tek o vardı. O olmadan var olamazdı. Dolayısıyla Avram ayrıcalıklıydı onun için. Orada Avram için öyleydi. 16 yaşındayken öyleydi. 19'unda ve 22'sinde de. Ama artık bakışlarını hızla uzaklaştırıyor Avram'dan. Canını yakmasından, onu cezalandırmasından, oracıkta öcünü almasından korkuyor. Belki de artık içinde hiçbir şey kalmadığını anlamasından, Avram'ın içinde solup ölenlerle birlikte eski oranın da solarak öldüğünü keşfetmesinden çekiniyor. 16 yaşındaki o karantina günlerinde başlıyor Avram'ın oraya aşkı. İkisi arasında özel bir bağ var sanki. Avram'ın sadece cinsel tutkularını değil, yaratıcılığını da ateşleyen bir bağ bu. Avram yazıyor, kelimelerle oynuyor, kelimelere hükmediyor. Oray ise sorduğu sorular, aldığı küçük not defterleri ve sadece varlığıyla bile onun yazdıklarının itici gücü, desteği, tanığı. İlan sonra için o hastane günlerindeki ilk öpücük hala. O ilk öpücüğün getirdiği bir aşk, bir bağlılık. Bu üçlü aşk oyununda zaman zaman roller değişse de aralarındaki o yakınlık hissi hiç yok olmuyor. Avram'la İlan da birbirlerini çok iyi anlayan, tamamlayan iki erkek olarak dostluklarının tadını çıkarıyorlar. Ama işte iplerin koptuğu bir an var. Yine savaş tabii onları ayıran, kaderlerini belirleyen.
Romanın aslında odağında tabii ki İsrail ve tüm bu karşıtlıklar olmakla birlikte bir de üçlü bir aşk üçgeni var. Üçlü bir aşk hikayesi var. Evet. Ora, İlan ve Avram arasında. Biraz da bu aşk üçgeninden söz edelim istiyorum. Ne diyorsun buna?
Ya aslında bu şey romanın da değil, yani roman dünyasının klasik üçgenlerinden bir gerilim yaratmak istiyorsanız hani birilerinin karşısına birisini koyarsınız ve hani ardına da çok güzel bir altyapıyla bunları çok güzel roman boyunca çatıştırırsınız. Ve sonuçta da hani ertesi sayfa şey bir sonraki sayfada karşımıza ne çıkacak diye merakla beklenen bir roman haline gelir ki evet bu da böyle. Fakat burada benim yine ilgimi çeken şu oldu. Grossman'ın kahramanları, bu üç kahramanın ilk buluştuğu yer oldu. Bir karantina odasında, karanlıkta, ışık yok. Yani aslında...
Üçü de hasta.
Yani...
Terk edilmişler neredeyse
ölüm,
oraya.
Ölüm muhteşem bir ihtimal. Yani hani bazen ölüm de istersin ya, yani öyle bir ihtimal yani. Evet, güzel olurdu diye hepsinin akıllarından geçiyor. Fakat...
Ve yani, daha küçücükler.
Aynen
15-16
öyle,
yaşlarındalar.
Ve şey... güzelliği de oradan geliyor aslında. İnsanlara en zor durumlarda en sıkıntılı tepkileri verirler diyebiliriz ve öyledir gerçekten. Grossman kahramanlarını burada tanıştırarak aslında bir anlamda onların tüm çirkinlikleri, tüm güzellikleri, tüm iyilikleri ve tüm hasetlikleri diyeyim artık yani hepsiyle beraber tanışmalarını sağlıyor ki ardından gelen bu üçlü aşk da üçlü aşk... Demeyelim de yani bu aşk üçgeninde hani...
Aşk ve dostluk üçgeni bir yandan da
aynen
aslında,
öyle yani işte o çünkü inanılmaz bir yerde atılıyor dostlukları. Hani kopamayacakları bir yerde atılıyor dostlukları. O yüzden inanılmaz bir seyirde ilerliyor romanın ilerisinde. Bu heyecan uyandırıcı mı? Benim için değil. Güzel bir hikaye. Fakat romanın o politik atmosferinden daha etkileyici değil.
Evet, ağır basan aşk değil belki de ya da nereden baktığına bağlı. Bir yandan hayat tüm acımasızlığıyla sürüp giderken aşk da yaşanıyor, dostluk da, terk etmelerde. Doğumlar da oluyor, ilk adımlarını atıyor çocuklar, ilk kelimelerini söylüyorlar, kardeşliği öğreniyorlar, hayatı, düşmanı, etoburluğu sorguluyorlar. Takıntıları da oluyor, hataları da, korkuları da. Zaman zaman yaşananlar başa çıkılması zor bir hal alıyor. Zaman zaman da hayat sanki bu coğrafyada savaş yokmuş gibi normal seyrinde akıp gidiyor. Ama muhakkak ani bir savaş arası veriliyor bu normal yaşantı taklidine. Öyle ya da böyle kendini bir yerden hatırlatıyor coğrafya. O değişken haritanın bir bedeli var insanların küçük dünyalarında. "Hiçbir şey!" diye avazı çıktığınca bağırıyor aniden. Sonradan da eliyle direksiyona vuruyor. Çocuk oraya sarılıp nefes almayı bırakıyor. Her zaman her şey anlatılmaz ora. Adını söylerken Sami'nin sesine dolan hakaretamiz tınıyı seziyor. Sanki Sami konuşurken ağzına aldığı bir sözcükten diğerine doğuştan İsrail'le aksanı bozulup yerini bambaşka, kaba ve yabancı bir aksan alıyor. "Sizin gibiler" diye alay eder gibi konuşuyor dikiz aynasından. "Siz her zaman her şeyin altında bir olay ararsınız. Böylece televizyon programlarında veya festival filmlerinde gösterecek olaylar bulursunuz, öyle değil mi? Ha, değil mi?" Ora tokat yemişçesine geri çekiliyor. "Sizin gibiler" dedi ona. Festival derken hep küçümsediği bölgede yaşayan Filistinlilerin aksanıyla konuşuyor. Sahte bir pis Arap karakterine bürünerek kafa tutuyor oraya. Bu velede gelince Hasta bir velet işte. Hepsi bu. Hasta. Gerzek. Onun hakkında film yapamazsın. Anlatacak bir şey olmaz. Alırız, orada doktoru olan bir eve bırakırız. Her nereye gitmek istiyorsan oraya gideriz. Seni oraya bırakırım. Halas, herkes mesut.
Oranın yanakları al al. Onu en çok sinirlendiren Sami'nin sizin gibiler diyerek iğnelemesi. Sanki Ora karşısında tek başına değilmiş gibi. Sanki onlarla birlikteymiş gibi.
Romanın başında tanıdığımız bir karakter var. Sonra sadece sözü edilerek çıkılıyor. Sami. Bence romanın en önemli karakterlerinden birinin de Sami olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sonuç olarak Filistinli, İsrailli ya da İsrail Filistinli bu Arap İsrailli şeyinin çatışmasının tam da sembolü haline gelen üç yolculuk yapıyorlar orayla. Bu üç yolculuk bize aslında bütün o çatışmayı arada dostluk, tanışlık ve bir çok iyi bir ilişki olmasına rağmen ortaya koyuyor ve öteki olmakla ilgili çok şey söylüyor diye düşünüyorum. Sen Sami'yi nasıl değerlendirdin
ben
okurken?
Ben Sami'yi yani romanda Grossman'ın sesini arayacaksam bu Sami'nin sesidir bence. Hani söylemek istediklerini yazar sanki şey Sami üzerinden veriyor gibi geldi bana hep. Yani orada tabii ki romanın anlatısal olarak çok önemli bir karakter. Yazar onu da kullanıyor kimi zaman bazı şeyleri söylemek için ama yani hani romanın özeti gibi Sami. Yani hikayenin özeti gibi çok fazla ortalarda gözükmeyen ama tüm ruhunu veren karakterler olur ya bazen. İşte bir sahneyle tüm romanı ele geçirirler. Sami de öyle biraz.
Ora politik olaylara çok fazla kafa yoran biri değil aslında. Onu bir yerden bir yere taşıyan Sami'nin Arap kimliğinin de ancak oğlu Ofer'in görev noktasına hep birlikte giderlerken ve ardından gelen iki yolculukta farkına varıyor. Büyük çatışmalar olduğunda. Elbette Arap olduğunu biliyor Sami'nin. Ama onu bu yanıyla değil, hafif, eğlenceli, işe yarar yanıyla tanımayı seçmiş. Oğlunun da asker olduğunu biliyor örneğin. Ama birine ateş edebileceği fikri aklına geldiğinde ondan kimseye öldürmek için saldırmaması konusunda söz almaya çalışacak kadar naif bakıyor dünyaya ve olaylara. Ya da o seçimi hep gündelik hayattan yana kullanıyor diyelim. O yüzden de oğulları ve kocasıyla ilişkisi zaman geçtikçe mesafeli bir hale geliyor. Onların erkek, fazlasıyla gerçek ve asker dünyasına uzak düşüyor Ora. Gün geçtikçe ve çocuklar büyüdükçe daha çok. Oysa Ofer, kimin düşman olduğunu net öğrenmek ve onlara karşı İsrail'in kendini nasıl koruyacağını irdelemek istediğinde, oğlunun elinden tutup tankların yanına götüren de o. 2000 yılında Ofer'in tekrar orduya katıldığı, İlan'ın büyük oğlu Adam'la birlikte orayı arkasında bırakarak Güney Amerika'ya gittiği o günlerde, kendini yollara vuruyor Ora. Yanına Avram'ı da alıyor ve bir çeşit totem yapıyor sanki. O Avram'a Ofer'i anlattıkça ölüm Ofer'den uzak duracak. O da gelebilecek kötü haberlerden. Ve bu yolculuk hayatlarıyla ilgili birçok sırrı yavaş yavaş açıyor bize ve onlara. Karşılıklı kimi zaman hatırlayarak, kimi zaman hiç bilmedikleri gerçeklerle karşılaşarak yollardan geçiyorlar. Şehitler için dikilmiş anıtlara rastlıyorlar. Arabıyla, Yahudisiyle, halkla, insanlarıyla karşılaşıyorlar.
Oranın Avram'a oğulları Ofer'i anlatması ve böylece onu hayatta tutmaya çalışması aslında romanın tamamını kaplayan hikaye. Biraz Binbir Gece Masalları tekniği gibi. Bu teknikle ilgili ne dersin?
Ya bu teknik şey artık klasik bağlamıyla ele aldığımızda yani bu tarz şeyleri Grossman aslında nereli olduğunu belli etmek istemiş gibi. Nasıl diyeyim o Binbir Gece Masallarını andıran dünyasıyla hani yani ben Orta Doğuluyum. Ben bu dünyanın insanıyım. Bakın bizim dünyamızda böyle hikayeler var. Kaldı ki Grossman dünyanın 50'ye yakın dilinde okunan bir isim. Yani bu soru sadece iki okur olarak Grossman'ın iki okuru olarak bizim aramızda konuştuğumuz bir şey değil bence. Dünyanın pek çok yerinde Grossman'a bu tarz sorular yöneltiliyor ve Grossman'ın gururla şunu anlatabildiğini düşünüyorum. Yani hani Binbir Gece Masalları bizim topraklarımızdan doğmuş ve bizim anlatım bizim anlatım tarzımıza
etkisi olmuş,
direkt
tabii.
Etki etmiş bir anlatım tarzıdır.
Ülkenin sonuna okurunu bir duygudan bambaşka bir duyguya kolaylıkla savuran, sır dolu düğümlerinin yavaş yavaş çözülmesine izin veren,
Orta Doğu'ya insandan yana ve ortadan bakan ama bunu yaparken sessizliği değil, kelimelerin gücüne inanmayı seçen bir roman. Konuşkan bir metin ülkenin sonuna. Tıpkı anlatmaya sığınan ana kahramanı Ora gibi. Ve bazı bölümler var ki okurken nefesini kesiyor insanın.
Roman hep savaş içinde geçiyor. Bütün bir sürü olay savaşlara denk geliyor doğal olarak. Evet. Beni en etkileyen bölümlerden biri de Avram'ın Mısırlılar tarafından gördüğü işkence sahnelerinin olduğu bölümlerdi. Her okuma farklı bir macera. Seni en etkileyen böyle bir bölüm var mı aklında?
Yani ben şeyde takılıp kaldım aslında, biliyor musun? Bu yani ilk baş neyin içinde olduğumu anlayamamıştım çünkü hani Grossman'ın ilk sayfasını açtığım zaman.
İlk o karantina bölümünde.
Ya çünkü hatırla sen de alt alta inen satırlar, bir konuşma çizgisi yok, bir hani tırnak içine alınmamış, hani karakter mi konuşuyor, ne oluyor?
Kim konuşuyor belli değil.
Ben evet. Hani o ardı ardına gelen diyalog bile olduğunu anlamıyorsun aslında onların hani. Grossman'ı şeyden biliyordum, yine Silen yayınlarından çıkmış, Birat Bar'a girmiş kitabından biliyordum. Farklı bir yanı, farklı bir üslubu olduğunu biliyordum.
Bir de iki roman birbirinden araya gireceğim ama ne kadar farklı değil mi?
Çok farklı canım, yani Grossman'dan ben iki roman okudum şimdiye kadar. Biri Birat Bar'a girmiş, biri de Ülkenin Sonuna. Bir de yayınlanmış şeyi varmış, onun daha ilme geçmiş değil, onu da peşindeyim ama. Bu denemelerinden oluşan bir kitabı yayınlanmış. Varlık evet. Yayınları tarafından 2007 yılında mı? 2008 yılında mı? Ne? Öyle bir...
Bence öbür romanları da herhalde umalım ki Türkçe'ye çevrilecektir yavaş
umalım,
yavaş.
Umalım gerçekten yani, çünkü büyük bir yazarla tanışmış durumdayız. Kıymetini bilmemiz gereken bir yazarla tanışmış durumdayız.
Pardon, ben senin karantinada araya girdim. Sen karantinayı anlatıyordun.
Ben kendim araya girdim. Bir dakika.
Pardon.
Ben kendimin arasına girdim. Bu Birat Bar'a girmişse dediğin gibi hani çok farklı dünyalar, çok enteresan dünyalar ama yani hani bu romana beni davet eden Birat Bar'a girmiş oldu. Çünkü hani orada da çok enteresan bir yapıyla kurmuştu romanını. Konusundan çok o yapısı ilgimi çekmişti mesela orada da. Ona benzer bir şey bekliyordum açıkçası. Yani ülkenin sonuna dediğin zaman tabii ki hani bir şeyler çağrışıyor kafanda. Acaba diyorsun hani, acaba değil de hani. Tamam, Orta Doğu coğrafyası ile ilgili yani hani nereye odaklanabilir falan, onlar kafanda dönmeye başlıyor. Fakat kitabın ilk sayfasını açar açmaz o gelen diyaloglar silsilesi, yani diyalog bile olmadığını anlayamadığın diyaloglar silsilesi hani bir çarpıyor seni ilk başta, zaten şey dikkatini vermek zorunda kalıyorsun. Nerede, nasıl bir ortamda olduğunu anlayabilmek için. Kaldı ki bir roman başlangıcı olarak ben olsam tercih etmezdim yani. Hani tercih edilebilir.
Zorlayıcı.
Çok zorlayıcı yani. Hani bir kere şeye davet ediyorsun okuru. Hani
zorlanacaksın diyorsun. Baştan söylüyorum.
İkinci üçüncü sayfada şunu anlıyorsun. Karanlık bir yerde, tamam mı? Karanlığa davet ediyorsun okuru. Hani bu bile yani hani yayın yönetmeni olarak diyebilirsin ki çok mu karanlığa davet ediyorsun David? Hani ne yapsam veya bir editör karşısına çıkıp.
Ben çok beğendim girişi.
Ya ben de çok beğendim. Evet, hani tutuldum hatta yani.
Hani. Yani ne yapmak istediğini anlıyorsun. Çünkü aslında okura ne yapacağını daha baştan söylüyor.
En başından söylüyor. İlk beş sayfada roman meramını anlatıyor. Yani hani kan olacak, zulüm olacak, hastalık olacak. Ve bu üçü bir şekilde çarpışa çarpışa hayatlarının sonuna kadar ilerleyecekler. Ve bunların hayatlarının sonu aslında ülkenin de sonu yani. Hani bambaşka bir hikaye çıkacak karşımıza. Zaten o karantina ortamının yalnızlığı, tekinsizliği. Dışarıdan sesler geliyor.
Evet, dışarıda savaş sesleri var.
Savaş var. Bazen bir radyo falan, hani böyle çok enteresan bir ortam. İlk sayfada verdiğim o odaklanma kuvveti sonrasında şeye dönüşüyor çünkü yani çok inanılmaz sürükleyici bir roman olduğu için hani sürüklenip akmaya doğru gidiyorsun.
Beni en çok baştan çarptı diyorsun.
İnanılmaz gerçekten ilk orasıydı.
Böyle sert bir coğrafyaya bir kadının gözünden bakmak da son derece bilinçli bir seçim. Hükümet, ordu, savaş hep oğlanların oyuncağıyken, savaşı yaratan, sürdüren ve onun tarafından ödüllendirilen daha çok erkeklerken bir kadın anlatmalı bize bu acımasız ve bitmeyen macerayı. Bir kadın bakabilir çünkü duygularıyla. Alacağı bir ödül yok kadının bu vahşetten. Eline geçen sadece kayıplar, bunalımlar, yalnızlık ve ödülsüz cezalar. Bu bölümün esas kızı Ülkenin Sonuna 2019'un Ağustos ayında Siren Yayınları tarafından yayımlandı. Çevirisi Dilek Şendil'e ait. Dilek Hanım'a teşekkür etmeden geçmek istemem. Ellerine sağlık. Kitabın İbranice ilk baskısı ise 2008 yılında yapılmış. David Grossman'ın Man Booker Uluslararası Ödüllü romanı Bir Atbar'a girmiş de yine Siren Yayınları tarafından 2018'de yayınlanmıştı. Çevirmeni de Aylin Ülçer. Ayrıca sohbetimiz sırasında Eray'ın sözüne ettiği diğer Grossman kitabının adı da Korkuyla Nefret Arasında, İşgal Altındaki Topraklarda Araplar ve Yahudiler. Varlık Yayınları tarafından 2007 yılında okurlarla buluşturulmuş. Şu anda online kitap alışveriş sitelerinde stoklarda görünmüyor ama sahaflardan ve eski kitapları satan sitelerden bulmak mümkün. Sözüne edemediğimiz, Türkçe'de henüz yayınlanmamış olan diğer Grossman kitaplarını baskı oluşturmamak adına anmıyorum. Ama ah keşke yayımlansa demekten de geri durmuyorum. Kuzunun Gülümsemesi diye çevirebileceğimiz ilk romanı, konu açısından Ülkenin Sonuna'dan sonra iyi gider sanki. Hop, birinin adını andım işte. Ha bu arada Bir Atbar'a girmişi Levent Ünsal seslendirmesiyle Storytel'den de dinleyebilirsiniz. Çok sevinerek şunu da söyleyeyim, Ülkenin Sonuna'yı da ben okudum Storytel için. Büyük bir zevkle. Bölüm konuğumuz Erayak, yıllarca Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki'nin editörlüğünü yaptı. Geçtiğimiz yıl görevinden ayrıldıktan sonra editörlük mesleğini şimdi artık bir yayın evinde sürdürüyor. Benimle kitap konuşmaya yine vakit ayırdığı için teşekkür eder, devamını dilerim.
Beni en çok etkileyen duygu, beni en çok çeken duygu acı oldu. Yani tamamen acı üstüne kurulmuş bir roman. Acının ironisi zordur, Grossman bu işi başarıyor diyebilirim.
Evet, ben okurum şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Ülkenin Sonuna'ya bırakıyoruz. Uzun bir süre orada, gözlerden uzak küçük bir kraterde öylece oturuyorlar. Fırtınadan kaçarcasına sarılmışlar birbirlerine. Sesler yavaş yavaş geri geliyor. Bir arı vızıltısı, bir kuşun cıvıltısı. Vadinin bir yerinde inşaatta çalışan işçilerin gürültüsü. Derken Ora kendini geri çekip ayrılıyor Avram'dan. Bir kaya çıkıntısına uzanıp yan yatıyor. Dizlerini karnına çekip yanağını avucuna yaslıyor. Gözleri açık ama bir şey görmüyor. Avram yanı başına gidip oturuyor ve parmaklarını vücudunda gezdiriyor. Neredeyse dokunmadan, usul usul. Hafif bir esinti, havayı zahter, abdest bozan ve hanım eli kokularıyla dolduruyor. Oranın altında kaya buz gibi. Dağ kocaman, büyük, katı ve sonsuz. Yer kabuğu ne kadar ince diye düşünüyor.